Ayrım 25. O Sarışın Kurt. Atilla İlhan. Sayfa 290. İzmir. Başkumandanlık karargahı. Gazi'nin bulunduğu oda. Gündüz. Arada yaverlerin odasından telefon zili duyulmaktadır. Camların birinde bir arı vızıldıyor. Ali Çavuş'un getirdiği tepsiden aldığı kahve fincanını paşanın masasına koyduğu görülüyor. Yanına bir bardak da soğuk su. Masanın üstünde Türkçe, Rumca, Fransızca gazeteler, Gazi'nin tabakası, kül tablası ve tesbihi görülmelidir. Ali Çavuş'un elleri ve tepsi kadrdan çıkar. Mustafa Kemal Paşa'nın masanın koltuğuna oturmuş, yorgun ve dalgın, hem sigarasını içtiği hem de Fransızca bir kitabı karıştırdığı görülür. Karşısında yaver Muzaffer Bey durmaktadır. Konuşuyorlar. Mustafa Kemal Paşa, "Nerede buldunuz?" Muzaffer Bey hafif gülümsemeyle rahat ama ciddiyetini bozmadan konuşacaktır. Yatağının başucunda paşam. Adam kaçmadan bunu okumaktaymış. Mustafa Kemal Paşa yorgun gülümsüyor. Şimdi evinin başkumandanlık karargahı olduğunu bilse, susar, kitabı bırakır. Aleyhimde bir kitap. Kahvesine uzanır. Bekleyen var mı? Muzaffer Bey, İtalyan murahhası bekliyor. Mustafa Kemal Paşa kahvesini yudumlarken, biraz beklesin, bir yorgunluk kahvesi içeyim. Muzaffer Bey topuklarını vurarak, baş üstüne paşam. Muzaffer Bey odadan çıkacaktır. Mustafa Kemal Paşa sigarasının dumanları arasında sisli ve yorgun bir dalgınlık içindedir. Pencerenin camında vızıldayan arı belirgin bir şekilde duyuluyor. İzmir, başkumandanlık karargahı, yaverlerin bulunduğu oda, gündüz. Muzaffer Bey'in Gazi'nin yanından çıktığı anda dış kapıdan içeriye Latife'nin girdiği görülür. Muzaffer Bey ile birlikte duraklar. Bu alışılmadık bir günde alışılmadık bir ziyaretçidir. Siyah mantolu, mor pelerinli, peçesiz ve mütebessim bir genç kız. Latife doğrudan Muzaffer Bey'in üzerine yürüyor. Latife, "Bonjour efendim, paşa ile görüşmek arzusundayım." Muzaffer Bey, kibar fakat kati, "İmkansız küçük hanım, paşa hazretleri ziyadesiyle meşguller." O anda telefon çalmaya başlayacaktır. Muzaffer Bey telefona yürürken Latife de yanı sıra gelir. Latife sevimli bir ısrarla, "Bir tecrübe etseniz beni kabul edeceklerinden eminim." Muzaffer Bey telefonu alırken, "Halimizi görüyorsunuz." Ahize'ye, "Buyurun ben yaver Muzaffer." Muzaffer Bey telefona dert anlatırken Latife Hanım yaverin meşguliyetini fark edince paşanın odasına açılan kapıya bakıyor. Muzaffer Bey telefon muhaveresini sürüyor. "Şimdi İtalyan murahhasını kabul edecekler kumandanım. Derhal arz ederim kumandanım. İngiliz murahhası az önce çıktılar efendim." Latife Hanım hayal gibi sessizce ilerleyip zaten aralık duran paşanın kapısından içeriye süzülmeyi deniyor. O sırada yanında sivil bir mihmandarla İtalyan murahhasının bulunduğu bekleme odasından çıkmakta olan başyaver Salih Bey olayı görecek, elini uzatıp müdahaleye kalkışacaktır ama geç kalmıştır. Seryaver Salih Bey biraz telaşlı, "Şşt, bir dakika küçük hanım." İzmir, başkumandanlık karargahı, Gazi'nin bulunduğu oda, gündüz. Arada dışarıdan telefonun zili fakat asıl pencerede vızıldayan arı, bir de dışarıdan aralıklı olarak martı çığlıkları. Latife, afacan bir kız çocuğu gibi içeriye süzülmüştür. Kapıyı kapatır, sırtını dayar. Olduğu yerden karşısına bakıyor. Gördüklerine inanmamış bir hali vardır. Hayran, mutlu, mütehiyyiç fakat kendinden emin. Mustafa Kemal Paşa onun girdiğini fark etmemiş, hala sigara dumanları arasında dalgın ve yorgun duruyor. Latife ona doğru yürüyüp bir adım sonra bir adım daha atınca birisinin varlığını fark eder. Gözlerini ona kaldırır. Bir anda Latife Gazi'nin etkileyici bakışlarıyla karşılaşıyor. Gazi'nin mavi bakışları. Latife hiç etkilenmemiş gibi rahat ve kendinden emin, "Paşa Hazretleri, ismim Latife. Uşaki Zade Muammer Bey'in büyük kerimesiyim. Ahdim var, elinizi öpmeye geldim." Gazi bir an tereddüt ediyor. Sonra yüzünde yumuşak bir tebessüm beliriyor. O sessizlik anında pencere camındaki arının vızıltısı biraz daha yüksek ve müziç olarak işitilmektedir. Mustafa Kemal Paşa, "Ya, nasıl bir ad imiş bu?" Latife rahat, hatta biraz fazla rahat, hayat dolu ve neşeli yaklaşıyor. Gazi'nin elini öperken aynı zamanda da lafları ardı ardına sıralıyor. Hareketli ve şaşırtıcıdır. Her bakımdan Fikriye'nin karşıtı. Latife, "Paris'te hukuk tahsil ediyorum. İzmir'in işgali kalbimi zulmete boğmuştu. Sonra siz güneş gibi doğdunuz. Her gün gazetelerde ismi haliniz. Her gece rüyalarımda sizi görüyorum. Tahsili muhsili bırakıp geldim. Hemen elinizi öpeceğim." Elini öpüyor. "Hem de sizi misafir edeceğim." Onun bu teklifsizliği, neşesi paşanın dalgınlığını dağıtmıştır. Eline uzandığı zaman önce vermek istemez, sonra öptürür, saçlarını okşar. Bu arada ayağa kalkmıştır. Mustafa Kemal Paşa, memnun oldum, mahsuz oldum küçük hanım. Lakin takdir edersiniz ki, Latife çocukça bir heyecanla atılıyor. Vapurdan inerken gümrükte başıma geleni bilseniz, madalyonunu gösterir. Yunanlı memur bunu açtırdı. İçindekini görünce bana casus muamelesi yapmasın mı? Mustafa Kemal Paşa sati bir merakla, neymiş içindeki? Latife madalyonunu açıp gösteriyor. Resmi haliniz, bir Fransız gazetesinden kesmiştim. Vallahi kurtuluncaya kadar akla karayı seçtim. O görüntü üzerine Ser Yaver Salih Bey'in sesi düşecektir. Ser Yaver Salih Bey, Paşa Hazretleri, İtalyan murahhası huzura kabulü intizar ediyor. Mustafa Kemal bu sözleri fırsat bilip Latife'ye kapıyı işaret ederek konuşacaktır. Mustafa Kemal Paşa, gördünüz mü küçük hanım, artık gidebilirsiniz, devleti ikbal ile. Latife heyecanlı, bu anı ebediyen unutamam, çok minnettarım paşam. Çıkarken evin adresini ve telefonunu yaverinize bırakacağım. Latife çıktıktan sonra odada bir sessizlik olur. Mustafa Kemal Paşa sanki rahatlamış, o dalgın yorgunluğundan sıyrılmıştır. Dudaklarında hoşnut bir gülümseme, öylece arkasından bakıyor. Yeniden oluşan sessizlikte camda çırpınan arının vızıltısı daha belirgin duyulacak. Ser Yaver Salih Bey eksiklenerek, "Bağışlayın paşam, Muzaffer'in bir anlık gafletinden bil istifade." Mustafa Kemal Paşa gülümseyerek sözünü keser. "Hoş bir kız, zehrimi aldı sanki." Aklı başka yerdedir. "Bir tahkik edin bakalım kim imiş bu Uşakizade Muammer Bey, Halit Ziya Bey'in akrabası mı yoksa başkası mı?" Sonra tebessümü kayboluyor. "Getir bakalım şu İtalyanı, derdi neymiş?" İzmir. Pasaporttaki eski limanın rıhtımı. Latife'yi evine götüren otomobil. Gündüz. Otomobilin motoru, yaklaştıkça işitilen rıhtımdaki kalabalığın rabarbası, arada yanaşmakta olan vapurun nostaljik düdüğü, çatana sesleri ve martılar. Gerilerde Latife leitmotivi. Koltuğa yan gelmiş, mutluluktan uçan Latife, yüzünde sürekli bir gülümseme, eli hep boynundaki madalyonda, arada dudaklarına götürüp öpüyor. Latife'nin bindiği otomobil Konak Göztepe istikametinde ilerliyor. Rıhtımda önemlice bir kalabalığa rastlayacaktır. Bunlar gelmekte olan bir vapurun karşılayıcıları. Türk, Levanten, Rum, Ermeni karışık gruplar. Mendil sallayanlar, bağırışanlar. Araba yoldan geçerken haliyle yavaşlayacaktır. Korna çalmak zorunda kalıyor. Otomobil rıhtımdaki karşılayıcı kalabalığı yüzünden yavaşlamak, sık sık korna çalmak zorunda kalınca Latife'nin yüzünde bir merak belirecek. Eğilip arabanın camından bakacaktır. Yüzleri denize dönük, karşılayıcılar otomobile tedirgin bakan birkaçı, karşılayıcıların gerisinde mendireyi dönmüş, pasaport limanına girmekte olan SS Lamartin vapur. İzmir, pasaporttaki eski liman, yanaşmakta olan yolcu gemisi, gündüz. Gelen vapur, paket kumanyasının SS Lamartin adlı yolcu gemisidir. Güvertede dizilmiş İzmir'i ve karşılayıcıları seyreden yolcular göze çarpacaktır. Birinci mevki gezinti güvertesi, başlarında fesleriyle üç Türk yolcu. Aralarında konuşarak geminin burnuna doğru yürüyorlar. İki yanlarında şehri seyredenler. Bu yolcular üç genç Türk gazetecisidir. Akşamdan Falih Rıfkı, ikdamdan Yakup Kadri, vakitten Asım Uz. Falih Rıfkı Bey elinde pasaportu arkadaşlarına gösterip söyleniyor. Öbürleri de ilgiyle bakıyorlar. Falih Rıfkı Bey, "Türküz. Bir Türk limanına pasaportla geliyoruz. Hem de iki yabancı vizesiyle. Böyle hacelet görülmüş müdür?" Yakup Kadri gülümseyerek, "Azizim, bu haceletten kurtulup kurtulmadığımız az sonra anlaşılacaktır. Eğer kontrole bizim zabitler gelirse mesele bitti." Onlar yürüyerek Küpeşli'den İzmir'i seyreden iki ecnebinin yanından geçiyorlar. Geminin birinci mevki güvertesi Küpeşli'ye yaşlanmış iki yolcu. Le Temps gazetesinin muhabiri Marilou Rozlet ile New York Times'tan Jimmy Fowler. Fowler gözlerini İzmir'e dikmiş, eliyle ağzında tuttuğu piposunu tüttürüyor. Marilou Rozlet fotoğraf makinesini gözüne uydurmuş, fotoğraf çekmeye çalışmaktadır. Jimmy F. kuşkulu, "Emin misin darling? Kalabalık Türk ve Müslümandan çok Levanten ve kozmopolit görünüyor." Marilou Rozlet fotoğrafını çekerken, "Absolument mon show, Lamartine Fransız gemisi. Kaptan az önce limanla temas etti. Şehir Türklerin elinde." Jimmy F. piposunu ağzından çıkarır, bol duman salıverirken, "Kemal'le İzmir'de mülakat. Büyük sansasyon." Marilou Rozlet başka bir poz arıyor. "Dostumuz Edwin J'den büyük intikam." Ona dönüp gülerek ekliyor, "Ne sefa." İzmir. Pasaporttaki eski liman. Lamartine yolcu vapuru. Birinci mevki gezinti güvertesi. Gündüz. Lamartine merdivenini indirmiştir. Onun ağzına güvertede yeşil çuha örtülü bir masa konulmuş. Üzerinde bazı evrak, bazı mühürler, istampalar. Geminin üniformalı ikinci kaptanı. Kılavuz motoruyla gelmiş liman yetkilileri. İnecek yolcuların pasaport kontrolünü yapıyorlar. Herkesi şaşırtan olay, gelenlerin kalpaklı, kavrulmuş yüzlü, üniformalarının rengi atmış, istirdat ordusu zabitleri olması. Neşeli ve kibar görünüyorlar. Sıradakilerin arasında önde ellerinde bavulları ile Falih Rıfkı, Yakup Kadri ve Asım Us yan yanadır. Jimmy Fowler ile Marilou Roslet daha gerilerde kuyruğa girmişler. Falih Rıfkı'nın önünde Musevi olduğu anlaşılan yaşlı, sivri sakallı, beyzi gözlüklü bir yolcu var. Vazifeli zabit onun pasaportuna mührü basıp merdiveni gösterir. Vazifeli zabit, "İnebilirsiniz Mösyö." Falih Rıfkı'nın uzattığı pasaportu alıp da isme ve mesleğe gözü ilişir ilişmez zabitin gözleri parlayacak, başını kaldırıp küçük bir el hareketiyle öteki iki gazeteciyi gösterdikten sonra içten ve saygılı bir sesle soracaktır. Vazifeli zabit, "Türk gazetecileri değil mi?" elini uzatarak, "İzmir'e hoş geldiniz efendim." Asım Us heyecanlı, "Şimdi desem ki bunu duymak bir ömre bedeldir." Yakup Kadri Bey'e doğru eğilerek, "Haksız mıyım birader?" Yakup Kadri Bey'in gözleri İzmir'in narin görüntüsüne dalmıştır. Başını şehrin profiline çevirir. Kendi kendine konuşur gibi mırıldanır. "Ya bu şehir azizim, ya bu şehir, o kaç ömre bedel?" Vapurun yüksek güvertesinden kısmen de olsa kordon boyu, Kramer Oteli, Frank Mahallesi, pasaporttaki ünlü bazı kahve meyhaneler, Cafe Corso, Poseidon, Clorinidis ve benzeri görülüyor. Bir de gerilerden Frank Mahallesi'nin üzerinde katlanarak büyüyen kara bir duman. İzmir yangını başlamıştır. İzmir, Frank Mahallesi, Ayatiria ve Ayafotini kiliseleri çevresi, gündüz. Yangının başladığı sokaklar ve mağazalar Frank Mahallesi, İzmir'in perası, mağlubiyetin şokunu yaşarken yangınla sarsılıyor. Çoğunluğu Rum ve Hristiyan olan semtte yangının korkusu ve telaşı, merdiven, balta, kovalarla su koşturanlar, yanmakta olan ev ve mağazalardan mal kurtarma çabası. Önce ayak sesleri, çığlıklar, telaşlı konuşmalar. Bağırışıp çığırışma, arkasından itfaiyenin çanı, daha sonra birbirini izleyen iki büyük, daha sonra zincirleme küçük infilaklar. İzmir itfaiyesi yangın yerine ulaşıyor. İtfaiyeciler yangına müdahale için indikleri sırada ilk infilak işitiliyor. Ayatiria Kilisesi bir anda yoğun duman ve hemen arkasından şiddetli alev içinde kaybolmuştur. Ayafotini Kilisesi infilakla birlikte aynı akıbete uğruyor. Alevler büyük bir hızla büyüyüp yükseliyor. Boğucu ve kara bir duman etrafı kaplıyor. İtfaiye hortum makaralarını açtığı, su verdiği anda hortumların kesildiği için delik deşik olduğu, suyun yangına fışkırmadığı görülecek. Bu hem itfaiyecileri hem etraftaki halkı korkuya, hatta dehşete düşürecektir. Panik büyüyor. İzmir, Başkumandanlık Umumi Karargahı, gündüz. Deniz kıyısında az önceki sahnenin aksine sakin bir atmosfer. Körfez'de deniz durgun, belirli aralıklarla demirlemiş müttefik donanmasının zırhları göze çarpıyor. Iron Duke, King George, Venezia, Vittorio Emanuel, Edgar Quinet, Jean Bart, Cordon'da adeta şehrin gündelik yaşantısı hüküm sürmektedir. Punta'dan konağa, konaktan Punta'ya gidip gelen atlı tramvayların, hususi otomobillerin trafiği, sahilde piyasa yapan Hristiyan ahali. Umumi karargahın kapısı önünde askeri araçlar park etmiş. İngilizlere mahsus iki de otomobil. Bunların arasında Gazi'ye İzmir halkının armağan ettiği kırmızı otomobil de var. Çevrede askerin sıkı güvenlik tedbirleri aldığı görülmelidir. Punta, Alsancak tarafından bir askeri araba gelip karargahın önünde durur. İçinden Yaver Muzaffer Bey ile Halide Onbaşı ineceklerdir. Biraz acele ediyor gibiler. Halide Edip Hanım inerken, "Peki acele olan nedir?" Muzaffer Bey, "Paşa İngiltere ile aramızda hali harp devam ediyor demişti ya, mesele oldu. İngiliz amirali yazılı metnini istemiş." Halide Edip Hanım, "Yani onun tercümesini yapacağım." Birden kırmızı arabayı görüp duraklar. "Bu da ne? Nereden çıktı bu otomobil?" Muzaffer Bey gülerek, "İzmir ahalisinin gaziye bergüzarı, minnettarlığının ifade tarzı. Fena mı?" Başka ve suç ortağı bir sesle, "Tabii o sahiplenmiyor." Hemen Demirbaş'a kaydettirdi. İzmir, Başkumandanlık Umumi Karargahı, Yaveran'ın bulunduğu oda, gündüz. Masadaki telefon ahizesi çalıyor. İzmir'de telefon şirketi olduğu için telefon zamanın klasik masa telefonudur. Seryaver Salih Bey'in eli girip ahizeyi kavrar, kulağına kaldırır. Gazi'nin bulunduğu odanın kapısı yarı açık, başka bir masada Cevat Abbas Bey, daktilo yazan bir başçavuşun başına dikilmiş yazılanı kontrol ediyor. Masalar, koltuklar hem zengin bir Rum yalısının alafranga havasını yansıtır, hem de haritalar, dosyalar, orada burada göze çarpan silahlar, hatta fişeklikler, yaşanılmakta olan fevkalade vaziyeti. Yarı açık kapıdan açıkça anlaşılamayan İngilizce-Türkçe muhavereler gelmektedir. Odadan daktilonun tıkırtısı, açık pencerelerden atlı tramvay geçişlerinin nal sesleri ve fren ıslıkları. Ayrıca denizden martı çığlıkları. Seryaver Salih Bey ahizeye, "Alo, evet, karargahı umumi, meclis seryaveri Salih, buyurun." Dinliyor. "Nasıl nasıl, tam anlayamadım. Lütfen tekrar eder misiniz?" Kapıdan Yaver Muzaffer Bey ile Halide Onbaşı görünüyor. Cevat Abbas Bey onları görünce işi bırakır, gülümseyerek karşılar. Halide Edip Hanım'la ayaküstü bir şeyler konuşuyorlar. Daktiloda yazılmakta olan metnin söz konusu olduğu jest ve mimiklerinden anlaşılıyor. Halide Edip Hanım bu arada onu eliyle selamlayan Salih Bey'e gülümsemeyle baş selamı verip metnin başına gidecektir. Cevat Abbas Bey ile tercüme edecek metnini tekike başlıyorlar. Bunlar olurken Salih Bey'in telefon muhaveresi devam ediyor. Muzaffer Bey ona doğru yaklaşıyor. Salih Bey ahizeye, "Evet, anladım efendim. Paşa Hazretleri şu anda meşguller. Bilahare arz ederiz. Generalin adı ne buyurmuştunuz? Pel öyle mi? General Pel." Telefonu kapatırken sigara yakmaya davranıp ona doğru yaklaşan Muzaffer Bey'e konuşacaktır. Salih Bey Muzaffer Bey'e, "İzmir'i kaybettiler, etekleri tutuştu. İngiliz'i gidiyor, Fransız'ı geliyor. İtalyan'ı da cabası." Muzaffer Bey başıyla kapısı yarı açık odayı işaret ederek, "İçeridekiler daha gitmedi mi kumandanım?" Tekrar telefon. Salih Bey sigara yakmakla meşgul, eliyle "sen bak" anlamına bir işaret yaptığı için ahizeyi Muzaffer Bey kulağına götürür. Muzaffer Bey, "Buyurunuz başkumandanlık karargahı, bendeniz Yaver Muzaffer." Biraz dinleyip sonra gülerek, "O siz misiniz Ruşen Bey, nasılsınız?" Dinleyip arada aynı kelimeyi tekrarlıyor. "Evet, evet, evet. Tamam efendim. Hoş gelip safa gelmişler, bekliyoruz." Telefonu kapatır. Hem Salih Bey'e hem odanın bütününe hitap ederek konuşur. Muzaffer Bey, "Ruşen Eşref Bey, İstanbullu gazetecileri bulmuş. Kramer Oteli'ndeymişler. Getiriyor." Daktilonun başında kendisi de bir sigara yakmakta olan Halide Edip Hanım, gözlerini tercüme edeceği metinden ayırmaksızın dumanların tülü arasından Muzaffer Bey'e seslenecektir. Halide Edip Hanım, "Yangını unuttunuz Muzaffer Bey, anlatsanıza." Cevat Abbas Bey meraklı ve endişeli, "Ne yangınıymış bu?" "İzmir, Frenk Mahallesi, 3. Kordon çevresi, gündüz. Yangın hızla büyümüş, büsbütün saldırgan hale gelmiştir. Sahile doğru ilerliyor, 3. Kordon'u tehdit etmektedir. Evleri ya da mağazaları kurtarabilmek için Rumlar çeşmeden yangına doğru su zinciri oluşturmuş. Dolu kovalar elden ele yangına gidiyor. Boş kovalar elden ele çeşmeye dönüyor. Beyhude ve etkisiz bir çaba. Çan çalarak hışım gibi iki yeni itfaiye arabası caddeden yan bir sokağa sapıyor. Epeyce yanmış 3 katlı bir bina alev ve duman kusarak o anda yıkılacaktır. Sıçrayan alevli tahta parçaları mermi gibi vızıldayarak geçen kızgın çiviler. Pılısını pırtısını toplamış sokağa dökülmüş Hristiyan çoğu Rum ahalinin bir kısmı yanmakta olan mağaza ve evlerinin yakınında bekleşiyor. Bir kısmı sahile doğru karma karışık akmaktadır. Tam bir ana baba günü. Ellerinde fotoğraf makineleri ve bloknotlarıyla yangın sahasında facianın resimlerini çekmeye çalışan, izlenim toplayan ecnebi gazeteciler. Bunların arasında ayağının tozuyla vaka mahaline koşmuş Jimmy Fowler ile Marilu Roslet. Yangının ürkütücü çatırtısı, itfaiye arazözlerinin korkunç uğultusu, halk kargaşalığının rabarbağası. Arada yanan evlerdeki gizli mühimmatın ya da garaj ve depolardaki benzinin iştihali yüzünden iştilen tehditkar infilaklar. Ayrıca yangın sahnelerine uygun dramatik bir müzik eşliği düşünülebilir. İzmir, Başkumandanlık Umumi Karargahı, Nizamiye, gündüz. Cümle kapısı önündeki askeri arabalar, paşanın kırmızı otomobili duruyor. Atlı tramvaylar aynı minval üzere gidip geçmektedir. Yalnız caddedeki kalabalığın yoğunluğu artmış, mahiyeti değişmiştir. İşinde gücünde sıradan Hristiyan İzmirliler kaybolmuş, sahilde ürkmüş bir Rum kalabalığı birikmeye başlamıştır. Tramvayların kendine mahsus sesleri, kalabalığın gittikçe artan rabarbası, otomobilin gelişi, açılıp kapanan kapılar. Konak tarafından bir otomobil gelip kapının önünde duruyor. Kapılar açılınca içinden Ruşen Eşref, Falih Rıfkı, Yakup Kadri ve Asım Usbeyler ineceklerdir. İzmir'e yeni inmiş olmanın hayreti, Gazi ile karşılaşacak olmanın heyecanı içindedirler. Ruşen Eşref Bey onlara kapıya doğru yol gösterecektir. Asım Us Bey arabadan indikten az sonra havayı koklar gibi bir edayla "Beyler bu koku yangın kokusu. Aşinasıyımdır. Hemen tanırım. Bir yerler yanıyor." Yakup Kadri Bey eliyle kalabalığı gösterip "Bu kalabalık da hayra alamet değil." O sırada alt kat pencerelerinden Mustafa Kemal'i görmüş olan Falih Rıfkı Bey büyülenmiş gibi olduğu yerde kalmıştır. Heyecandan kısılmış bir sesle konuşur. Falih Rıfkı Bey heyecanlı ve alçak sesle "Çocuklar, Gazi Hazretleri." Daha mutlu bir sesle "Şu İngiliz zabitlerine bakar mısınız?" Yüksek rütbeli iki İngiliz zabiti paşanın huzurundan ayrılmak üzeredir. Ciddi ve saygılı bir şekilde onu selamlayacaklardır. Falih Rıfkı Bey'in sözlerinin devamı bu görüntü üzerine düşecektir. Falih Rıfkı Bey karşısında put gibi durmuşlar. Az susar. Bir Türk için bu sahneyi görmekten daha büyük bir bahtiyarlık olabilir mi? İzmir, Başkumandanlık Umumi Karargahı, Gazi'nin Kabul Odası, gündüz. Mustafa Kemal Paşa kendisini İngiliz askeri usullerine uygun olarak selamlayan İngiliz zabitlerinin selamını alır. Onların çekilmesini bekler. İngilizler aynı usullerle odadan çekiliyor. Gazi Mustafa Kemal yalnız kalınca hareketlerindeki dikliği gevşetiyor, makam koltuğuna oturup kahve fincanına davranıyor. Fakat bitmiştir. Bunun üzerine sigara yakmaya davranırken kapıdan Ruşen Eşref'in sesi duyulacaktır. Ruşen Eşref Bey, "Paşa Hazretleri, İstanbul'dan misafirlerimiz var." Gazi'nin bu misafirleri beklediği bellidir. Yüzünde derhal geniş bir tebessüm belirir. Elinde yanmamış sigara ayağa kalkar. Mustafa Kemal Paşa, "Buyursunlar efendim, buyursunlar." Ruşen Bey içeriye girmiş, sırayla girenleri paşaya takdim ediyor. Onlar da saygılı bir çekingenlikle giriyor, paşanın uzattığı eli sıkıyorlar. Ruşen Eşref Bey, "Akşamdan Yakup Kadri Bey'i tanıyorsunuz. İkdamdan Falih Rıfkı Bey, vakitten Asım Us Bey." Mustafa Kemal Paşa mutlu görünür. "Buyurun beyler, oturun. İzmir'e safa geldiniz. Haberler sizde. İstanbul ne haldedir? Bizim muzaffer olduğumuza hala inanmıyorlar mı?" Gazi o esnada içeriye giren Muzaffer Bey'e dönerek aynı güleç çehreyle sesleniyor. "Çocuk bak beri, beylere kahve söyleyin." Muzaffer Bey emri alır fakat aynı ciddiyette ilave eder. Muzaffer Bey, "Baş üstüne kumandanım." Az susar. "Vali Abdülhalik Bey haber verdi. Frenk Mahallesi yanıyormuş." İzmir, Frenk Mahallesi ve Körfez. Kalife Kale'den görünüş, akşamüstü. Yangın sahnelerinin görüldüğü dramatik bir müzik Ege Yunan folklorundan esinlenebilir geride yürüyor. Güneş gruba yaklaşıyor. Deniz, Körfez'deki İtilaf donanmasına ait kruvazör, muhrif ve fırkateynler akşam renkleriyle kızla dönmüştür. Uzaktan gemilerin etrafında mahiyeti tam anlaşılamayan bir hareket belli belirsiz fark ediliyor. Şehrin basmane kesiminden 1. kordona uzanan Frenk Mahallesi hemen tamimi ile kalın bir duman ve alev yoğunluğu içinde kaybolmuştur. Yangının neredeyse 2. kordonu açtığı gözlenebiliyor. İzmir, Kordon Boyu ve Körfez, akşamüstü. Uğultu halinde kalabalığın rabarbası, arada çığlıklar ve Rumca küfürler, hatta silah sesleri. Geride aynı dramatik müzik. Yangın dehşetinden ciddi bir paniğe kapılmış, şehrin Rum kalabalığı taşıyabileceği ne varsa bavul, sepet, hurç vesaire yüklenmiş kordon boyuna sel gibi akmaktadır. Denize dikey bütün cadde ve sokaklar yangın dumanı ve kül anaforlarıyla kararmış bu kalabalığı sahile kusuyor. Punta'dan pasaporta, hatta daha ötelere kaosun başka bir veçesi yaşanıyor. Yangından kaçanlar sahile yanaşmış Rum sandalcılarla tartışıyorlar. Ödeyebilenler eşyalarıyla sandallara doluşup körfeze demirlemiş kıpkızıl gemi hayaletlerine çala kürek uzaklaşıyor. Ödeyemeyenler zorla binmeye kalkıştıkları için sandalcılarla aralarında ağız dalaşından dövüşmeye varan kavgalar göze çarpıyor. Bir değil, beş değil, on değil, onlarca sandal ağır ağır kruvazörlerin çevresine doluşmaktadır. Müziç sinekler gibi. Kamera harp gemilerine ve çevresindeki sandallara yaklaşacaktır. 25. ayrımın sonu. Sayfa 304.